Üçüncü ayrım. Sayfan o 3. İkinci Abdülhamit'in genel dış politika anlayışı. İkinci Abdülhamit padişahlığının hemen ilk yıllarında Osmanlı Devleti için büyük bir felaketle neticelenen ve Balkanlarda birçok toprak parçasının kaybedilmesine yol açan Osmanlı-Rus Savaşı'nın acı neticelerine katlanmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla ondan sonraki dönemde uyguladığı dış politika icraatlarında bu savaşın acı sonuçlarını her zaman göz önünde bulundurduğunu belirtmek gerekir. Zaten karakter itibariyle evhamlı ve ihtiyatlı hareket eden bir kişi olduğundan bu savaşın sonuçları onun sonraki dönemde çok daha tedbirli hareket etmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla 2. Abdülhamit hükümdarlığı döneminde kendine özgü bir dış politika anlayışı geliştirmiştir. Bu politikayı değerlendirirken Düveli Muazzama adı verilen dönemi büyük devletlerinin Osmanlı Devleti'ne bakış açılarını özellikle göz önünde bulundurmak gerekir. Büyük devletler 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti etme politikasından vazgeçerek bu ülkeyi bir an önce parçalama sürecini başlatmışlardı. Bu sebeple ülkenin ayakta kalması giderek güçleşti. 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti için en büyük tehlike olarak İngiltere'yi görüyordu. Ona göre İngiltere'nin Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yalnız bırakmış olması bir politika değişikliğiydi ve artık İngiltere Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışacaktı. 2. Abdülhamit 19. yüzyılda hiçbir devletin sadece kendi gücüne dayanarak politika oluşturmadığı, aralarında ittifaklar yapmak suretiyle daha güçlü olmaya çabaladıklarının farkındaydı. Dolayısıyla kendisi de öyle hareket etti. Devletler arasındaki dengeleri kollayarak politika üretti. Bu uğurda zaman zaman tavizler vermek zorunda kaldığı anlarda oldu. Ama bu durum hiçbir zaman devletin aciz durumlara düşürmesi pahasına gerçekleşmedi. 2. Abdülhamit'in zamanında hiç toprak kaybı olmadığı şeklindeki görüş doğru değildir. Her ne kadar savaşın çıkışından sonra sorumlu değilse de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Balkanlardaki ve Doğu Anadolu'daki toprak kayıpları 2. Abdülhamit'in padişahlığı sırasında gerçekleşmiştir. Ayrıca Tunus'un Fransızlar, Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi, Kıbrıs'ın İngiltere'ye, Doğu Rumeli vilayetinin Bulgaristan'a bırakılması da 2. Abdülhamit zamanında oldu. Gerçi bu belgelerle sembolik bir bağ mevcuttu ama işgalden sonra buralarda Osmanlı hakimiyetinden söz etmek mümkün değildir. Aslında 2. Abdülhamit buraları gözden çıkarırken devleti sonuç almayacağı maceracı politikalardan koruma amacını gütmüştü. 2. Abdülhamit bu zor dönemde ülkenin parçalanmasının önüne geçmeye çalıştı. Hükümdar, Osmanlı Devleti'nin siyasi ve iktisadi gücünün farkında olarak her yabancı ülkeyi ayrı ayrı değerlendirip ona göre politika uygulamayı tercih etmiştir. Çoğu zaman da onların arasındaki rekabetten faydalanmayı bir yöntem olarak kullanmıştır. Politikasının temel unsurunu Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün muhafazası oluşturuyordu. Bunu yaparken de ülkenin bazı vilayetler için çok hassas davrandığı halde devletin gücünün uzanamayıp sınırlı kaldığı vilayetler için aynı hassasiyeti göstermemiştir. Çünkü bu yıllarda Osmanlı Devleti ancak kendi varlığını koruma peşindedir. Bundan dolayı 2. Abdülhamit barışçı bir dış politikayı her zaman tercih etmiştir. Esas itibariyle devletin mevcut gücünün başka bir şekilde davranmasına imkan tanımadığının da bilincindedir. Bu sebeple meseleleri daha çok barışçı ve diplomatik yollarla çözmeyi tercih etmiştir. Uluslararası politikada istihbaratın önemini çok iyi bildiği için de büyük paralar harcama pahasına güçlü bir istihbarat örgütü kurmuştur. Bu sayede dünyadaki gelişmelerden haberdar oluyor ve ona göre önlem almaya çalışıyordu. Büyük devletlere karşı dişe diş bir mücadele verme taraftarı olmakla beraber bu mücadelenin devlete zarar vermesi söz konusu olduğu zamanlarda veya netice almanın güç göründüğü durumlarda zaman zaman geri adım attığı da gözlenmektedir. Ama önem verdiği konularda hiç geri adım atmamıştır. Nitekim Tunus'un Fransızlarca, Mısır'ın ise İngilizlerce işgaline çok sert tepki göstermeyen veya karşılığında daha büyük bir kazanç temin edildiği için Kıbrıs'ı İngiliz idaresine bırakan 2. Abdülhamit, Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesine, Filistin'e Yahudilerin yerleşmesine sürekli karşı çıkmış, kutsal toprakların, petrol bölgelerinin elde tutulmasına azami gayret göstermiş, bu alanlarda en ufak bir tavize yanaşmamıştır. Dipnotu okuyorum. Vahdettin Engin, 2. Abdülhamit ve Dış Politika, İstanbul 2005, sayfa 24-30. 2. Abdülhamit dış meselelerde genellikle barışçı yöntemleri tercih etmekle beraber kaçınılmaz olduğunda savaş kararı da alabilmişti. Parantez içinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı. Netice itibariyle 2. Abdülhamit büyük devletler arasındaki rekabeti sürekli körükleyen, tarafsız, bağımsız, çoğu zaman barışçı, bazen tavizkar fakat yeri geldiğinde de tehditkar bir dış politika anlayışını padişahlığı döneminde sürdürmüştü. 2. Abdülhamit ve Orta Doğu. Filistin meselesine giriş yapmadan önce 2. Abdülhamit'in Orta Doğu'daki Osmanlı coğrafyasını büyük devletlerin saldırılarından korumaya yönelik icraatlarına kısaca değinmekte fayda vardır. 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu coğrafyası üzerinde uluslararası bir rekabet yaşanırken, 2. Abdülhamit devletinin gücünü de göz önünde bulundurarak mümkün olduğu kadar gerçekçi bir politika uygulamıştı. Bu politikanın birinci ayağını ülkelerin peşlerinde olduğu menfaatlerin bilincinde olarak onlar arasındaki rekabeti körüklemek oluşturuyordu. Mesela Mısır üzerinde emelleri olan Fransa ve İngiltere'yi sürekli bir çekişme ortamı içine sokması bu politikanın bir yansımasıdır. 2. Abdülhamit Mısır üzerindeki zayıf Osmanlı egemenliğinin uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyordu. Bu sebeple devletin gücünü orada harcamak yerine Mısır'ı başkalarının çekişmesine bırakmayı tercih etmişti. Fakat aynı anlayış her zaman geçerli değildi. Mesela imparatorluğun prestiji için önemli olan Hicaz'daki kutsal topraklara, Yahudilerin devlet kurmaya çalıştığı Filistin'e ve Ermenilerin göz koyduğu Doğu Anadolu'ya şiddetle sahip çıkmış, buralar üzerinde oynanan uluslararası oyunları bozmak için devletin bütün imkanlarını kullanmıştır. 2. Abdülhamit'in Orta Doğu'daki yabancı emellerine karşı uyguladığı politikanın ikinci ayağını ise sahip olduğu hilafetin gücünü kullanmak oluşturmuştur. Padişah devletin devamını sağlayacak atılımlar için her şeyden önce dahilde birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Bunun için din çok önemli bir birleştirici faktördü. Osmanlı ülkesinde din anlayışının yıkılması halinde devletin de yıkılacağını ifade ediyordu. Bu temel düşünceden yola çıkarak 2. Abdülhamit Osmanlı cemiyetinde dini ön plana çıkarmaya, halkın günlük yaşantısının her safhasında İslami unsurları vurgulayarak kendi liderliğinde bir sosyal bilinçlenmeyi gerçekleştirmeye gayret göstermişti. Buna ek olarak tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onanımlarını yaptırıp tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmiştir. Arap vilayetleri ve Afrika'daki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler ihsan etmenin yanında maaşlar da bağlayan padişah, Ebul Hüda Efendi, Zafir Efendi gibi şeyhleri yanında tutarak onların nüfuzlarını kullanmıştır. Din kitaplarının doğru bir şekilde basım ve yayınına dikkat edilmiş, gerek memleketin en ücra köşelerine, gerekse sömürgelerde yaşayan Müslümanlara Kur'an-ı Kerimler gönderilmiştir. Dipnotu okuyorum. John Haslip, Tanrı'nın Gölgesi 2. Abdülhamit. Çeviren Eşref Özbilen. İstanbul 2008, sayfa 305. Bu politika genel olarak panislamizm şeklinde yorumlanmakta ise de 2. Abdülhamit'in yaptığı daha çok dış saldırılara karşı ülke dahilindeki Müslümanların arasında birlik ve dayanışma sağlamak şeklinde cereyan etmiştir. Yine benzer şekilde Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın sömürgesi konumuna düşmüş Müslüman toplulukları üzerinde hilafetin gücünü kullanarak bu devletlere baskı yapmak başvurduğu yöntemlerden biri olmuştur. Fakat bu uygulamanın panislamizm olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Osmanlı Orta Doğu coğrafyasında iç ve dış gaileler ve bunlardan kurtulma çabaları. 2. Abdülhamit'in padişahlığı yıllarında Orta Doğu coğrafyasında iktisadi anlamda çıkar sağlamayı amaçlayan yabancı ülkelerle demiryolu ve petrol savaşları sürdürülürken, bir taraftan da özellikle İngiliz kaynaklı faaliyetler neticesi iç isyanlar meydana gelmişti. İngiltere isyan çıkaran şeyhlere destek olarak onlar nezdinde nüfuzunu artırmak ve Osmanlı Devleti ile olan bağlarını koparmak istiyordu. Bu şekilde bölgeye yerleşmesi kolaylaşacaktı. İngiltere bu hedefine ulaşabilmek için halifeliği dahi tartışmaya açıyor ve bu kutsal makamın Osmanlıların elinde olmaması gerektiğini vurguluyordu. Halifeliğin Osmanlılardan alınması halinde kendilerinin halife olabileceği hayalini kuran birçok şeyh de İngilizlerle işbirliğine girmekte bir sakınca görmüyorlardı. Bu arada İngiltere'nin zaman zaman askeri güç kullanarak bizzat bazı toprakları ele geçirme çabasına girdiği de oluyordu. İşte 2. Abdülhamit İngiltere'nin bu çabalarını çoğu zaman boşa çıkardı. Basra Körfezi ve petrol meselesi. Basra ve çevresinin Osmanlı Devleti ile bağlantısı 19. yüzyıla kadar gevşekti. Mithat Paşa'nın Bağdat Valiliği, parantez içinde 1869-1872, sırasında Basra'da merkezi hükümetin ağırlığı daha fazla hissedilir oldu. Bununla beraber bölgedeki şeyhler dini açıdan padişaha bağlılık kabul ederler, fakat idari açıdan daha rahat hareket ederlerdi. Osmanlı hükümetleri kuvvet şeyhlerine kaymakamlık ünvanını vererek merkezle irtibatlarını devam ettirirlerdi. İngiltere önceleri Hindistan'ın güvenliği açısından, daha sonra da petrol sebebiyle bölgeye olan ilgisini artırmış, Umman, Bahreyn, Kuveyt şeyhlerini himayesi altına alabilmek için her türlü teşebbüslere girişmeye başlamıştı. Hindistan Genel Valisi Lord Curzon, Basra Körfezi'nin Hindistan'la denizden komşu olmasını gerekçe göstererek bu bölgede rakip kabul etmeyeceklerini söylemekteydi. Bu arada 2. Abdülhamit 1889 yılında bir fermanla Musul vilayetindeki bütün petrol yatakları imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ait olduğunu ilan etmiştir. İlginç olan hususlardan biri de şu idi. 2. Abdülhamid'in şahsi hazinesi olan bu kurumun başına getirdiği kişi Agop Ohanes Kazazyan Paşa adlı bir Ermeniydi. Aslında bu şaşırtıcı değildi. 2. Abdülhamid için önemli olan işini yapan insanlarla çalışmaktı. Agop Paşa iyi bir iktisatçı olup Maliye Nazırlığı da yapmıştı. Padişaha iktisadi konularda danışmanlık yapıyordu. İngiltere 1892'den itibaren Bahreyn'i himayesi altına aldığını iddia etmeye başladı ve bu himayesini bölgedeki diğer şeyhler üzerinde de yaygınlaştırmaya çalıştı. Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlara verilip hattın Körfez'e ve Kuveyt'e kadar uzatılmasının düşünülmesi İngilizleri telaşa düşürdü. Lord Curzon bölgede seyahat yapıp nüfuzunu artırmaya çabalarken Kuveyt kaymakamlığına getirmiş olan mübarek Es-Sabah Osmanlı hakimiyetinden kurtulmanın bir aracı olarak İngiliz himayesini tercih ediyordu. Bu ortamda 2. Abdülhamit, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Türkiye'ye geldiği 1898 yılında yeni bir iradeyle Musul ve Bağdat petrolleri imtiyaz hakkının Hazine-i Hassa'ya ait olduğunu tekrarladı. İngilizler 1899 yılında mübarek Es-Sabah'la bir mukabele yaptılar. Buna göre Şeyh, İngiliz hükümetinin muvafakati olmadıkça hiçbir hükümetin temsilcisinin kabul etmemeyi, kendi topraklarından herhangi bir parçayı İngiltere'den başka devlete terk etmemeyi veya kiralamamayı taahhüt ediyor, buna karşılık İngiltere kendisine yardım yapma ve silah temin etme sözü veriyordu. Osmanlı Devleti bu mukaveleyi tanımadığı gibi Es-Sabah'a karşı rakibi İbn-i Reşid'e destek verdi. Bu arada Bağdat Demiryolu'nu Basra'ya kadar uzatmak isteyen Almanya'da İngiliz taraftarı Es-Sabah'ın aleyhinde bulunuyordu. Mübarek Es-Sabah'ın Kuveyt'ten atılması amacıyla 6. Ordu Müşiri Fevzi Paşa Bağdat'tan Kuveyt üzerine yürüdü. Şeyh Mübarek ise İngiltere'den yardım istedi. Kuveyt'e iki İngiliz savaş gemisi geldi. İngiliz komutan karaya asker çıkarırlarsa Kuveyt'te resmen İngiliz himayesi ilan edeceğini belirtti. Bunun üzerine taraflar eski statüko üzerinde mutabık kaldılar. Parantez içinde 1901. 1902 yılında bölge petrolleri imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ait olduğuna dair bir ferman daha çıktı. Dipnotu okuyorum. Bölgede yaşanan Osmanlı-İngiliz rekabeti için Volkan Ş. Ediger. Osmanlı'da Neft ve Petrol. Ankara 2007. İngiltere bu tarihten sonra çeşitli vesilelerle Basra Körfezi'nde hakimiyet kurma çabalarını sürdürdü. 2. Abdülhamit İngiltere'nin bu girişimlerini her defasında boşa çıkardı. Bölge 1. Dünya Savaşı sonrasında tamamen İngiliz manda idaresi altına girdi. Hicaz Bölgesi. Osmanlı Devleti kutsal toprakların bulunduğu Hicaz'da diğer vilayetlere göre farklı bir uygulama yapardı. Burada vali ve kumandanların yanında bir de Hazreti Muhammed'in soyundan gelen Mekke Şerifi bulunurdu. Osmanlılar Hazreti Muhammed ile akrabalıklarından dolayı şeriflere daima sevgi ve saygıyla muamele etmişler ve hürmet göstermişlerdi. 19. yüzyılın başında bir taraftan Osmanlı hakimiyetini yıkıp kendi nüfuzunu arttırma çabasındaki İngilizlerin faaliyetleri, diğer taraftan birbirlerine üstünlük sağlamak üzere çeşitli entrikalar çeviren mahalli güçlerin ve kabilelerin çıkar kavgaları, Basra Körfezi'ni, Orta Arabistan'ı, hatta Hicaz'ı bir çatışma alanı haline getirmişti. Bölgede rol oynayan aktörlerden biri olan İbni Suud köklü bir Arap kabilesine mensup olup, Necid kıtasında Dırıye adlı bir köyün emiri idi ve yaygın bir nüfuza sahip değildi. Bu esnada Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab kendi adına ihlas ettiği Vehhabilik mezhebini Hicaz'a yaymak istiyordu. Ancak orada emeline ulaşamayınca Necd işlerindeki Dırıye'ye giderek buradaki ahalinin dini konulardaki cehaletinden istifadeyle Vehhabi mezhebini yaymaya muvaffak olmuştu. Bir süre sonra Emir İbn-i Suud'a da bu mezhebi kabul ettirmişti. İttifakları akabinde bu ikili çevredeki Bedevi kabileleri arasında da mezheplerini yaymaya başlamışlardı. 1785 senesinde Muhammed bin Abdülvehhab İbn-i Suud ile birlikte Vehhabilik sayesinde Hicaz, Şam ve Irak havalesindeki bir hayli halkı idareler altına almışlardı. Vehhabiler Necef ve Kerbela'ya tecavüz ederek mübarek makamların kubbelerini yıkarak buralarda mevcut olan kutsal emanetler ile kıymetli eşyaları gasp etmişlerdi. Mekke ve Medine'ye tecavüz ederek kısa bir muhasaradan sonra Mekke'yi ve Medine'yi zapt etmiş ve Hazreti Peygamber'in kabrini Yağma ve Ashab-ı Kiram Hazretlerinin kabirlerini yerle bir etmişlerdi. Dipnotu okuyorum. Ahmet Vehbi Ecer, Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri, Ankara 2001, sayfa 123-131. Vehhabiler Mekke ve Medine istilaları sırasında hacıların da Hicaz'a girmesine engel olmuşlardı. Vehhabiler bu mezhebe mensup olmayan diğer ehli İslam'a müşrik nazarıyla bakmakta ve bunların mezheplerine girmeleri için zorlanmalarını kendilerine vacip görmekteydiler. Ayrıca davetlerine uymayanların katlinin de gerekliliğine inanmaktaydılar. Vehhabilik hareketi başlar başlamaz Osmanlı Devleti bölgedeki idarecilerini uyarmıştı. Ancak maalesef güçlü bir merkezi kontrolden uzak olan bu idareciler zamanında gerekli tedbirleri alamadıkları için tehlike Mekke ve Medine'ye kadar uzandı. Osmanlı Devleti o sıralarda pek çok iç ve dış gaile ile boğuştuğundan doğrudan müdahale edemeyecek ve bu meseleyi Bağdat ve Şam valilerinin birlikte çözmeden isteyecekti. Ne var ki bundan da netice anlamayınca Mısır valisi Mehmet Ali Paşa görevlendirildi. Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'dan gönderdiği kuvvetler Vehhabileri merkezleri olan Dırye'ye kadar takip etmiş ve burayı tahripten sonra Vehhabi emiri oğlu Faysal ve Abdullah bin Suud yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve emir idam edilmişti. Bu suretle Osmanlı Devleti Hicaz, Necid ve Aşhan'ın gerçek hakiminin kendisi olduğunu ilan ediyordu. Bab-ı Ali'nin istemeyerek de olsa görev verdiği Mehmet Ali Paşa elde ettiği başarıyla hem Mısır'daki itibarını pekiştiriyor hem Mısır dışında söz sahibi olacak duruma geliyordu. Devlet ise hizmetlerine muhtaç bulunmakla birlikte onun özellikle Hicaz'da nüfuz kazanmasını istemiyordu. Bu sebeple Hicaz bölgesinin Mısır'a bağlı ve Mehmet Ali Paşa'nın idaresi altında bulunduğu müddet zarfında dahi Kadı ve Şerif'in İstanbul'dan tayinine devam edildi. Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasındaki hadiselerin 1841 Londra protokolü ile bir neticeye bağlanması üzerine Mısır kuvvetleri Hicaz ve Suriye'den geri çekilmişlerdi. Ancak durumu hazmedemeyen Mehmet Ali Paşa Mısır'da hapiste bulunan Faysal bin Suud'u serbest bıraktı. Faysal'ın Necid'e dönmesinden sonra Vehhabi mezhebinde bulunanlar yeniden kendisine bağlılıklarını arz ettiler. O da güç kazanarak Ahsa ile sair bir takım bölgeleri idaresine alarak gittikçe güç kazanmaya başladı ki Ahsa ancak Mithat Paşa'nın Irak valiliği sırasında Vehhabilerin elinden geri alınabilmiştir. Parantez içinde 1871. Dipnot okuyorum. Zekeriya Kurşun. Basra Körfezi'nde Osmanlı-İngiliz çekişmesi, Katar'da Osmanlılar. Ankara 2004, sayfa 59-60. II. Abdülhamit'in padişahlığı ile birlikte bölgeye verilen önem artmış, bu yeni politikalar devletin itibarını arttırdığı gibi güç merkezinin de Suud ailesinden Reşidilere kaymasına yol açmıştı. Çünkü II. Abdülhamit Reşidilerden yana tavır koymak suretiyle bunların Suud ailesi karşısında nüfuz kazanmasını sağlamıştı. Bu tavrında Suudilerin Vehhabi olmalarının da etken olduğu ifade edilebilir. II. Abdülhamit, Reşidilerin Suudiler karşısında güç kazanmasına göz yumarken hiçbir zaman bu güçlerinin Suudilerin eskiden kazandıkları nüfuz kadar olmasını da istememişti. Buna yönelik olarak da bir denge politikası geliştirmiş, Reşidilerin Suudları tamamen etkisizleştirmesine de izin vermemiştir. Mesela 1891 yılında Reşidiler bütün Necid'i ele geçirip Suudları bölgeden çıkardıklarında devlet bu konuda müdahil olmamıştır. Fakat Necid'den sınır dışı edilen Suud ailesi de büsbütün göz ardı edilemeyerek hem Kuveyt'te ikamet etmelerine izin verilmiş hem de kendilerine devlet hazinesinden maaş bağlanmıştır. Sonuçta 2. Abdülhamit için iki aileden birinin güçlenip bağımsızlık peşinde koşması yerine her ikisinin de birbirlerini dengelemeleri ve devlet için bir tehdit olmaktan çıkmaları daha tercih edilebilir bir yöntemdi. Ve padişah da böyle hareket etti. Bu arada Reşidilerin üstünlüğü karşısında Abdurrahman İbni Suud oğlu Abdülaziz ile birlikte Kuveyt'e kaçıp Şeyh Mübarek Es-Sabah'a iltica etmişti. Mübarek Es-Sabah öteden beri İngiliz nüfusuna sığınmayı tercih eden ve onlarla birlikte hareket etmeye yönelik bir politika güdüyordu. II. Abdülhamit bu gelişmeden hoşnut olmadı. Bağdat'taki 6. Ordu Müşiri Fevzi Paşa'yı Kuveyt üzerine gönderdi. Buna karşılık Mübarek Es-Sabah da derhal İngilizlerden yardım istedi. Cereyan eden müzakerelerin neticesinde eski statüye geri dönüldü ve İngiltere Kuveyt Şeyhini resmen himaye etmekten vazgeçti. Bununla beraber gerek Mübarek, gerekse ona iltica eden Vehhabi emiri Abdurrahman İbni Suud, İngilizlere dayanma politikasını devam ettirmeye kararlıydılar. Onların bu tavrına karşın rakipleri İbni Reşid, Osmanlı Devleti'ne sadakatini devam ettirdi. Bu aşamada 2. Abdülhamit daha çok devreye girerek İngiliz nüfuzuna karşı bir mücadele içine girdi. İngilizler de boş durmayarak Şeyh Mübarek ile Abdurrahman İbni Suud'u kışkırtıp İbni Reşid'e saldırdılar. Fakat başarılı olamadılar. 1901 yılında 2. Abdülhamit'in desteğiyle İbni Reşid Kuveyt'e bir saldırı düzenledi.